Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı "Dostluğu Aranan İnsan Ol" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yalnızlık birkaç türlü olabilir. Birincisi, insanın dini bir amaçla insanlardan uzak durması ve Rabbi ile baş başa kalmasıdır. Bu yalnızlığa halvet denir. Halvet insanı geliştirir, kemale erdirir. Ne var ki bu yazımız dostsuz kalmak manasına gelen ve insana acı veren izolasyonu, negatif manadaki yalnızlığı ele alacaktır. Sufi büyükleri ve özellikle de Nakşiler kısa süreli itikaf, halvet uygulamaları dışında salikin mümkün oldukça salih ve sadık kişilerle vakit geçirmesini tavsiye ederler. Zira büyük ruhlar başkalarına manevi enerji verir. Ne var ki günümüzün bireyselleşen dünyasında bu tür dostluklar gitgide azalmaktadır. İnternet, sosyal medya ve görsel teknolojinin cazibesi insanları kendine köle etmektedir. Bu yalancı dostlar bedenimize, gözümüze ve kulağımıza ses ve görüntüyle haz verir ama ruhumuz kendisine aynı olacak bir can arar. Canlar ancak canla huzur bulur. Nitekim babamız Hazreti Adem yalnızlık çekmesin diye kendisine Hazreti Havva validemiz eş kılınmıştır. Bu konuda ilginç olan, şehirlerimizin nüfusları milyonları, yüz binleri aşmışken insanların yalnızlık duygusundan şikayet etmeleridir. Türk Dil Kurumu, 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında 2024 yılının kavramı olarak kalabalık yalnızlık kelimelerinin seçildiğini açıklamıştır. Bu acı gerçek yalnızlığın ülkemiz insanını tehdit eden ciddi bir mesele olduğunu göstermektedir. Peki çare nerede? Çare tabii ki yüce dinimizin gösterdiği yoldan gitmekte. Zira her tür maddi ve manevi hastalığın çaresi yüce dinimiz İslam'dadır. Öncelikle İslam gençlere evlenmeyi, aile kurmayı ve çoğalmayı emretmektedir. Sonra akrabalık duyguları ve bağları başka hiçbir dinde İslam kadar önemsenmemiştir. Sıla-i Rahim adı verilen akrabalar arası ziyaretleşme, birbirlerini arayıp sorma dinimizde bir ibadet olarak kabul edilmiştir. Zira yakın akrabasına, özellikle de anne babasına nankörlük edenin Hakk'a karşı vefalı olması mümkün değildir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu eden akrabalık bağını devam ettirsin." Gerçekten de akrabalık ilişkilerini sağlıklı götüren, ahlakı düzgün Müslümanlarla güzel dostluklar kuran insanlar uzun ömürlü olmaktadır. Yakın zamanda ve geçmişte vefat eden Allah dostlarının hayatlarını okuduğumuzda hepsinin toplumla, müridanla iç içe yaşadıklarını ve pek çoğunun 80'li, 90'lı yaşlara kadar son derece dinamik bir hayat sürdürdüklerini görmekteyiz. Zira etrafımızdaki salih insanlar bizi kötü düşüncelerden ve işlerden alıkoyarlar. Beyninizi ve kalbinizi pozitif manada meşgul ederek şeytana ve kötü düşüncelere mahal bırakmazlar. Hayat enerjimizi israf etmemize izin vermezler. Mevlana, salih insanların beraberliğini, akılların, kötülerin beraberliğini ise azgın nefislerin birlikteliği olarak görür ve bizlere şu tavsiyede bulunur: bir akıl başka bir akılla birleşti mi, kötü işe, kötü söze mani olur. Fakat nefis başka bir nefisle dost olursa, akıl muattal olur, bir işe yaramaz. Yalnızlıktan ümitsizliğe düşünce, güneş gibi bir sevgilinin, bir mürşidin gölgesi altına gir. Yürü, tez bir hak dostu ara. Böyle yaptın mı, Allah senin dostun olur. Bazı sufiler, yalnız yaşamanın, uzette olmanın iyi olduğunu zannedip, bu hayat tarzını saliklere tavsiye etmişlerdir. Mevlana, bu tür bir yaklaşımı doğru bulmaz ve bizleri şöyle uyarır: "Ayardan halvet etmek gerek, yardan değil. Kürk kışın işe yarar, baharın değil. Akıl başka bir akılla birleşti mi nur artar, yol meydana çıkar. Fakat nefis bir başka nefisle sevinir, gülerse karanlık çoğalır, yol gizlenir. Ey avcı, dost senin gözündür, onu çerçöpten arı tut. Sakın dil süpürgesiyle ona toz kondurma. Mahzunluk zamanında dost can aynasıdır. Aynanın yüzünü nefeste buğulandırma. Bugün yalnızlıktan şikayet ediyorsak bunun iki nedeni vardır. Birincisi, dost aramada tembellik yapmamamız. İkincisi de dostluğu aranan kişi olmak yolunda yeterince gayret göstermememizdir. Mevlana tabiriyle insan iyi düşünceli, güzel kokulu bir gül olmalı, diken gibi gönüllere batmamalıdır. Biz gül suyu olsak insanlar bizi başına gözüne sürer. Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Geri kalan varlığın bakımındansa kemik ve deriden başka bir şey değilsin. Manevi varlığın gülse gül bahçesisin, dikense külhana layıksın. Gül suyuysan seni başa sürer, koyuna serperler, sidik gibiysen gübreliğe atarlar. Herkes yalnızlıktan şikayet ediyor ama pek çok insanda ihtiyaç anında dostluğun ve kardeşliğin hukukunu yerine getirmiyor. Bu hususu bir arif şu sözleriyle ne güzel dile getiriyor. Allah eşyaları kullanılsın, insanları sevilsin diye yarattı. Ama insanlar eşyaları kullanacak yerde onları sevmeyi, birbirlerini de kullanmayı tercih ettiler. İçinde bulunduğumuz kapitalist hayat tarzı bize her şeyi tüketmeyi ve işimizi görünce de kullanıp atmayı öğretiyor. Maalesef maddeye karşı olan bu tutum çoğu zaman insanlara karşı da takındığımız bir davranış modeli olabiliyor. Küçücük bir katkıyla dostlarımızın hayatını iyileştirebileceğimiz halde dünya sevgisi ve paraya olan düşkünlüğümüz en basit fedakarlıkları bile yapmamıza engel oluyor. Dostluğun asgari şartı olan kendimiz için istediğimiz güzellikleri arkadaşlarımız için isteyemiyoruz. Bu hususta başka bir ciddi mesele de günümüz insanının sosyal medyanın yalancı dostluğuna kanıyor olmasıdır. Ulu Orta, her sırrını ve resmini paylaştığı, tanımadığı insanlarla iletişim kurduğu, hatta binlerle arkadaş olduğunu zannettiği bu ortamlardaki yalancı dostluklar insanımızı kandırıyor. Sosyal medyada binlerle takipçisi olan bir insan, ciddi bir hastalık veya problem yaşadığında etrafında tek bir samimi dost dahi göremiyor. Bu sebeple insan kendini kandırmayı bırakmalı, elindeki maddi manevi tüm imkanları kullanarak dost biriktirmeye çalışmalıdır. Dost biriktirmek, para biriktirmekten çok daha iyidir. Nitekim tarih boyunca sufiler dergahlarda bunu yapmış, imkanlar dostların yolunda cömertçe harcanmış, tekkeye gelen herkes Hızır muamelesi görmüştür. Tabii ki her yakın arkadaşımızın Hızır olması mümkün değildir ama biz onlara Hızır muamelesi yapar, sevgi, saygı ve yardımda cömert davranırsak onlardan sanki her biri Hızır'mış gibi istifade ederiz. Bunun aksine gerekli saygı ve sevgiyi göstermezse Hızır'la karşılaşsak bile bundan fayda değil zarar görürüz. Ne mutlu dostluğu aranan ve yokluklarında özlenen Müslümanlara, ne mutlu eşyayı değil de insanı seven gönül erlerine. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Dostluğu Aranan İnsan Ol başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla birliklerimize devam ediyoruz. Şimdi de Doktor Mehmet Büyükmut'un kaleme aldığı İslam'da İnziva ve İçtimai Sorumluluk Dengesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnziva, uzlet, halvet, cemaat ve cemiyet kavramları Müslümanın topluma dönük mesuliyetini ve toplumsal kimliğini ifade eden kavramlardır. yalnızlıktan ve insanlardan kopmamayı, cemaatle ve kalabalıkla bütünleşerek fert olabilmeyi ifade eder. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği esnada Kuba'da ve hicret sonrası Medine'de inşa ettiği ilk yapı mescit olmuştur. İçtimai hayat, ferdi ibadetlerin topluma mal edilebilmesi ve yansıtılmasıyla başlar. Bu sebeple mescit sadece namazların değil, Müslümanların gündeminde olması gereken hangi türden olursa olsun bilumum bildiri ve haberlerin kamuoyuna açık şekilde paylaşıldığı, bir anlamda açık hava basın toplantılarının yapıldığı merkezler olmuştur. İlk dönemlerden bugüne değin mescit, cemiyetleşmenin ve ferdi ibadetle toplumu inşa edebilmenin kurumsal yönünü temsil etmiştir. Hazreti Peygamber'in cemaatle kılınan namazın münferit kılınan namaza göre 27 derece daha üstün olduğunu beyan ettiği hadisinde bu hikmete dikkat çekilmektedir. İslam'da inziva kendi köşesine çekilerek her şeyden ele tek çekmek demek değildir. Bir Müslüman yapısı ve mizacı gereği uzzeti tercih edecek olsa dahi bu konuda belirli hassasiyetleri göstermek, uzzetin de adabına riayet etmekle mükelleftir. Bu konuda İmam Gazali rahmetullahi aleyh, insanlar için uzzetin dini ve dünyevi olarak bazı durumlarda maslahat ifade edebildiği gibi mefsedet de ifade edebileceğini, bunu belirleyecek olanınsa insanın kendi meşrep, mizaç, maksat ve yönelişlerinin olduğunu söylemektedir. İslam'da manevi terakki ve tekamül için inziva, uzzet ve diğer seyr-i sülük süreçleri elzemdir. Ancak inzivaya girmek, hayattan tecerrüt ederek inzivada kalmayı gerektirmemektedir. Uzzet, insanlardan ilişkiyi ve irtibatı külliyen kesmeyi, muhabbet, uhuvvet ve tesanütü ihmal etmeyi meşrulaştırmamaktadır. Müslüman, seyr-i sülükle manevi kazanımlar elde edip, irfani bir kalp tahsili yaparken, diğer yandan mesuliyet ve yükümlülüklerini askıya almayı mutadı haline getirmemelidir. Bu sebeple inziva halindeyken riyadan uzak elde edilen manevi birikim, terakki ve füyuzatın içtimai hayata intikal ve teşmil edilmesidir. Yani aklını, zihnini ve kalbini birer ahlak polisi gibi görevlendirerek, varlık ve yaratılış sebebine muhalif olan hareket, niyet ve davranışlara mani olabilmeli, inziva sürecini çilehaneden hayatın merkezine, uzdeti dağ başındaki ücra köşeden şehrin göbeğine indirebilmelidir. Seyr-i sülukun mevcut hayat içinde devam ettirilebilmesi şeklinde tasavvur edilen halvetler encümen düsturu da halk içinde hakla beraberlik hissi ve kavrayışını bu maksatla sistemleştirmiş, nakşi yolunda tasavvufi merhalenin önemli bir saycayağı olarak kurumsallaştırmıştır. Başka bir ifadeyle, gündüz cemiyette insanlarla birlikteyken, insandan sadır olan davranış, hal ve hareketler, insanın yalnızken yaptığı ibadetlerin manevi kıvamına, feyiz ve bereketin çokluk veya yokluğuna, inkıbaz, kabz ve imbisat, bast haline doğrudan tesir eden önemli faktörlerdir. İbrahim bin Ethem'e rahmetullahi aleyh gelerek gece ibadetine kalkamadığından şikayet eden kimsenin teheccüde nasıl kalkacağına dair tavsiye talebinde bulunması üzerine İbrahim bin Ethem'in gündüzleri Allah Teala'ya isyan etme, günah işleme ki gece karanlığından Allah Teala seni huzuruna kabul etsin yönündeki ifadesi de cemiyet ve fert bağlantısını ortaya koymakta, halvet ve uzzetin birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu göstermektedir. Bu sebeple İslam içtimai hayatı değil, içtimailiğin bizatihi kendisini önemser. Yani yalnızken de kardeşlerinin halini aklında ve kalbinde hissedebilmek, yokluk ve mahrumiyetle karşı karşıyayken de muhtaçların hizmetine koşabilecek hamiyet, hizmet ve hassasiyete sahip olabilmek, İslam'ın her durum ve şartta içtimaiyata verdiği önemi ifade eder. Dolayısıyla esas mesele ortak bir ufka ve derde sahip olmadığı düzinelerce insanla bir arada olmak değil, kardeşlerine, ailesine ve topluma karşı sorumluluğunu İslami hassasiyetle yerine getirirken, iki kişi dahi kalsa ümmetin derdini üzerinde hisseden cemiyet ve içtimaiyat insanı olabilmektir. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İbrahim aleyhisselamla alakalı ifade edilen tek başına bir ümmet idi mana ve muhtevasının tecelli etmesi demektir. Yani tüm ümmetin hak, sorumluluk ve hassasiyetini tek başına temsil ve tatbik eden Hazreti İbrahim'den bahsederken, Allah Teala kemiyete dayalı bir ümmetten bahsetmemektedir. Hakeza Allah Resulü aleyhisselam, Allah Teala dinini tek bir facirle bile olsa izzet günlerine eriştirecektir, dinini aziz kılacaktır hadisindeki manada etrafımızda toplanan kalabalıklarla değil, tüm kalabalıkların sorumluluk ve azmini tek başına da olsa birkaç kimsenin kendine vazife edinmesini ihtiva etmektedir. Hülasa, İslam'da çile ve erbain, içtimai hayattan uzak kalarak, toplumu ifsat merkezlerinin eline terk ederek münzevi bir hayat sürmek değildir. Nitekim Hazreti Peygamber'in hayatı saadetlerinde de toplumdan kopuk ve uzak bir ibadet anlayışı olmamıştır. Ayrıca tüm mürşitler esas dervişliğin ve tasavvufi hayatın seyr-ü sülük sonrası hayata tatbik edilen şehir dervişliği olduğunu ifade etmektedirler. Bununla birlikte günah ve mahremiyetlerle nefsini dizginleyecek ve şeytana diş geçirecek imtihanları görmezden gelerek fil dişi kulesinde yapılan bir dervişlik, dervişlik edebiyatı yapılan bir tasavvuf anlayışından ve hamasetinden ibarettir. Bu sebeple Müslüman, çilesini çekerken ve erbain tamamlarken elde ettiği kazanımları hakiki bir derviş hamiyet ve liyakatiyle halk içinde yerine getirebilmeli, irfani sorumluluğunu kendiyle birlikte diğer insanların iflahına vesile olacak bir ameliye ortaya koyabilmelidir. Müslüman, her tavrıyla Müslüman olmayanlara muhalefet edebilmeli, gayrimüslimlere benzememelidir. Hayattan kopuk bir inanç anlayışı İslam'da olmadığına göre, ruhban tavrıyla İslam'ı yaşamak iddiası ne kendi mevcudiyetini sağlayabilen ne de etrafına faydası olan ateş üzerinde eriyen mumdan farklı değildir. Doktor Mehmet Büyükmut'un kaleme aldığı İslam'da inziva ve içtimai sorumluluk dengesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak bu akşam Semih Yolaçan imzalı Zulmetten Nura başlıklı yazıyı paylaşacağız. Modern zamanın hız ve haz girdabında aşağıların en aşağısına doğru sürüklenen insanın en büyük kayıplarından biri doğruyla yanlışı ayırt etme yeteneğidir. Bu savruluş zihinleri öylesine allak bullak etmiş ki, hak nedir, batıl nedir soruları karşısında çaresizce duvara toslayan bir bocalama hali oluşmuştur. En kötüsü de denize düşen yılana sarılır misali, bu bulanıklık ortamında kötü niyetli odakların telkinlerine maruz kalınmakta, hak ve batıl birbirine karıştırılmaktadır. Doğru, başkasının doğrusuna, eğri başkasının eğrisine dönüşmüştür. Birey, düşünce ve idrakini üst bir aklın iradesine teslim ederek karanlıkta kalmış, yönünü şaşırmıştır. Kur'an'ın karanlık tasvirleri, bu durumu gözler önüne seren dikkat çekici benzetmelerle doludur. Mesela şiddetli bir yağmurda korkudan kulaklarını tıkayan, şimşek çakınca bir an yürüyüp karanlık çökünce olduğu yerde kalan insanların hali anlatılır. Yahut öylesine yoğun bir karanlık ki, İnsan elini uzatsa dahi göremez. Bu mecazlar, hakikati göremeyen, iç dünyası zifiri karanlığa mahkum olmuş bireyin halini tasvir eder. Zihin, kalp ve irade küfrün egemenliğine teslim olduğunda varılacak yer tam da budur. Ancak Kur'an sadece teşhis koymakta kalmaz, çaresini de sunar. Bu karanlıktan çıkış, mümin ferasetiyle olaylara yaklaşmak ve mümin bir duruş sergilemekle mümkündür. Zira Kur'an, Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır buyurarak kurtuluş reçetesini beyan etmektedir. Bu rahmet kapısı şüphesiz ki kapanmamıştır. Rabbimiz kullarını karanlıkta bırakmaz. Çünkü ümmeti olmakta şereflendiğimiz Peygamber Efendimiz'i nur saçan bir kandil olarak göndermiştir. Onun tebliğ ettiği kitap Kur'an-ı Kerim'de size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi ifadesiyle nur olarak tanımlanmıştır. Çare açıktır. İki hidayet kaynağına, Kur'an'a ve Resulullah'a sımsıkı sarılmak. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bu iki temel üzerine ümmetini uyarır. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarıldıkça asla yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünneti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir vurgu vardır. Sıkı sıkıya sarıldıkça. Zira hız ve konfor çağının insanı, kolaycılığa meyilli ve niyetlerinde zayıf düşmeye çok müsaittir. İşte bu yüzden Efendimizin çağrısı rehabete düşmüş bu zamanın insanına yönelik hayati bir ikazdır. Bir başka ayette de şöyle buyrulur. Allah'ın ayetleri size okunurken ve Resulü aranızdayken nasıl olur da inkara dönebilirsiniz? Kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa mutlaka doğru yola ulaştırılır. Sarılmak sadece bilgiyle değil, azimle ve sadakatle mümkündür. Yine Kur'an, müminlerin üstünlüğünü onların sabır ve metanetine bağlar. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, mutlaka siz üstünsünüz. Bu üstünlük en zor anlarda bile, üzülme, Allah bizimle beraberdir diyebilmenin teslimiyetidir. Bize düşen bu nur saçan kandilin aydınlığında yürümek ve Kur'an sünnet rehberliğinde yol almak, istikameti kaybetmeden sabırla ilerlemektir. Kopmak bilmeyen sapasağlam kulba sıkı sıkı tutunmaktır. Zamanın zorlukları, fitneleri ve aldatıcı çağrıları ne denli güçlü olursa olsun, kalbimizin kararmasına izin vermemektir. Zira karanlıkta kalmak kader değilse de aydınlığa yönelmek bir irade meselesidir. Bu irade bugün en çok gençlerin gönlünde yeşermelidir. Çünkü yarının toplumunu inşa edecek olan, imanı omuzlarında taşıyacak olan da onlardır. Onlara sahih kaynaklardan beslenen bir din anlayışı, sağlam bir iman telkini ve salihlerle dostluk kurabilecekleri örneklikler sunmak hepimizin sorumluluğudur. Gönüllerde yeniden nurun filizlenmesi, ilim kadar hal diliyle yapılan tebliğ ve muhabbetle kurulan ilişkilerle de mümkündür. Öyleyse bugün yüreğimizde iman ateşini tazeleyerek Kur'an'ın nuruna ve Peygamber Efendimizin sünnetine sarılma zamanıdır. Unutmayalım, zulmetten kurtuluş ancak nur iledir. O nur da Allah'ın kitabı ve Resulüdür. Rabbimiz bizleri hakla batılı ayırt eden bir basiret ve karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir ferasetle donatsın. Bizi bu iki nurun aydınlığından ayırmasın. Değerli dinleyenlerimiz, Semih Yol Açan imzalı Zulmetten Nura başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.